Doğanın Sesleri. Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. İyi haftalar diliyoruz hepinize. Yeni bir hafta, yeni bir umut demek. Umutlarınızın gerçeğe dönüşeceği bir hafta olmasını diliyoruz. Sizlere Türkiye'den, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Hayatın Sesleri programından. Programı sizler için Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Nuri Göktaş'la birlikte spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek sizlerle birlikte olacağımız programımıza sizleri de bekliyoruz. Zenginlik, sabahları poğaça yiyebilmektir. Zenginlik, merdivenleri yardımsız çıkabilmektir. Pencereden bakıp yoldan geçenleri görebilmektir. Her akşam kendi kapını kapatabilmektir. Saçının okşanmasıdır. Kolundaki saatin geleceğe göstermesidir. Bir sonraki hafta için plan yapabilmektir. Güzel günleri bekleyebilmektir. Bazen bir tabak makarnadır, bazen iki tane domates ve bir taze ekmektir. Kendine inanabilmektir. Zenginlik, varlığından mutluluk duyabildiğin her şeydir. Fakirlik ise bir kez tanıyıp sonra yokluğunu öğrenmektir. Böyle tanımlamış zenginliği Can Yücel dizelerinde sevgili dinleyicilerimiz. Biz de soruyoruz, ya sizce nedir zenginlik? Evet, bu haftanın teması sevgili dinleyicilerimiz, zenginlik. Bu haftanın ödüllü sorusu, zenginlik sizce nedir? 090-312-463-34-19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Şu dakikadan itibaren haftanın sonuna kadar yayın süresince telefonlarımız açık. Yayın sonrasında yine yayın süresince de ulaşabileceğimiz adreslerimizi de hatırlatalım. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'daysa Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız ve yarışmamıza katılabilmeniz mümkün. Programımızda takip edemediğiniz konuları da takip etmeniz yine mümkün. Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden sevgili dinleyicilerimiz. Evet, haftanın ödüllü sorusu, zenginlik sizce nedir diye bir kez daha soralım ve ilk müziğimizi dinleyelim.
Olmaz olsun cüzdanımda milyonlar, kalbimde sevgin oldukça. Zenginlik, mal, mülk, para neye yarar yanında sen olmayınca? Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçip gider. Tatlı günler, acı günler, bir yastıkta hep beraber. Yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı, bir tek bakış yeter bana. Olmaz olsun tek dikilmiş acım, kalbimde sevgin oldukça. Neye yarar olsa da altın tacım, yanımda sen olmayınca. Bazen neşe, bazen keder, hayat böyle geçer. sevdalı bir tek bakış yeter bana. Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, senef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek işte gülüş, bir tatlı söz, bir öpüş sevdalı bir tek bakış yeter bana.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, şimdi Almanya ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Telefonumuzun diğer ucunda sevgili Mehmet Can Bolat var. Hemen merhaba, iyi haftalar dileyelim kendisine.
Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum ben.
Teşekkürler. Evet, geçtiğimiz haftalarda Frankfurt'ta gerçekleşen bir karnaval vardı. Bununla ilgili bağlanmıştık. Karnavalla ilgili detayları sizden aldık, aktardınız ama karnaval sırasında gelişen bir takım olaylar oldu. Türk ekibine uygulanan bir ambargo söz konusuydu. Tabii bu Türk ve Almanlar tarafından da tepkiyle karşılandı. Tabii özellikle Almanya'da böyle bir olayın karnavalda gerçekleşiyor olması. Çünkü karnaval kültürüne aykırı gerçekleşen bir olay herhalde bu. Çünkü karnaval kültüründe sınırsız bir eleştiri geleneği var, değil mi? Siz neler aktaracaksınız sevgili Mehmet Can Bolat?
Eğer zaten bu eleştiri, sözünü ettiğiniz eleştiri geleneği olmamış olsaydı bugün dünya kültüründe karnaval diye bir sözcük de olmazdı. Biz de sizin nasıl ki şaşkınlık ifadesi gibi özetlemeye çalıştığınız o giriş konuşmanızda da dikkatimi çekti. Aslında bizi de çok şaşırtan bir olaydı. Tam hazırlıkların yapıldığı 120 yani 6 yaşından 68 yaşına kadar olan değişik derneklerden minikler, gençler ve anne babalar, yaşlılar hep birlikte bu konvoyda yer aldı. Takriben 120 kişiydik. Tam hazırlıklar yapılıyordu. Toplum Gazetesi'nin öncülüğünde hazırlanan bu etkinliğe halk danslarımızdan, miniklerden, Anadolu'nun değişik yöründen otantik kostümlerle, Türk bayraklarıyla, hatta Alman bayraklarıyla ve sporcularımızla ve tiyatrocularımızla ve Eskişehir Dostluk Derneği'nin de katılımıyla güzel bir kortej oluşturmuştuk. Hazırlıklarımız tam yürüyüş aşamasına gelirken arkadaşlar sorumlu olduğumuz için bize yöneldiler. Dediler ki bir polis geldi, bir sıkıntı var galiba deyince Allah Allah deyip yanaştık ve sorduk durumu. Dediler ki böyle böyle sizin taşıdığınız pankartlar çok kışkırtıcı. Dünyada her türlü olaylar oluyor. Başımız belaya girer. Türkçesiyle ifade etmeye çalışıyorum. Burada bir sıkıntı olmasın düşüncesiyle pankartlarınızı yasaklıyoruz dediler. Etrafıma şöyle bir baktım tabii, dedim bir kamera şakası falan mı yapıyorsunuz diye. Hayır, ciddiyiz dediler. Tam 7 polis vardı. Amirleri ve karnaval yönetiminden birkaç arkadaş vardı. Sıkıntılarını, sorunlarını, istemlerini dile getirdiler. Biz de bunun demokrasiye, düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu, hiç yakışmadığını, 21. yüzyılda Avrupa kültüründe özgürlüklerin yoğun yaşandığı bir dünyada ve buna öncülük eden ülkelerden Almanya'da hele hele eleştiri kültürünün, mizah kültürünün geliştiği karnaval kazanında böyle bir yasağı anlamanın zorluğunu ifade ettik. Her şeyimize hak verdiklerini söyledi polisler, ancak gelen talimat gereği bu pankartlara el koyduklarını ifade ettiler. Ne diyecek, bizi dinleyenler belki bu pankartlarda ne yer alıyor diye düşünebilir.
Evet.
Aslında biz orada 10. Köy Tiyatrosu ile birlikte senaryosunun naçizane bizlerin hazırladığı bir pandomim gösterisiydi. Yüz binlerce insanı yaklaşık 4 saat süreyle izlerken hiç olmasa onlara anlık mesajlar verelim, evrensel mesajları paylaşalım istedik. Bunlar nedir? Kadına yönelik baskılar, gençlerin işsizliği, ondan sonra dünyada yaşanan bir savaş ortamı, adaletin mekanizmasının, yargının baskı altında olması, sanatçıların istedikleri gibi sanatlarını ifade edememesini birer cümleyle evrensel mesajlar içeren Almanca sloganlarla işlemiştik. Pandomim olunca tabii sözsüz tiyatro ve beden diliyle yapılan bir şey. Bunun da dışarıdan, üçüncü şahıslardan, yoldan gelip geçenlerden rahat anlaşılabilmesi için de bunu pankartlarla ve sözlerle, sloganlarla süslemek istedik. Elimizdeki alet ve edevatlara kadar öğrencilerin, gençlerin, tiyatrocu arkadaşların yüzlerindeki maskelere kadar sorguladılar. Bu inanılmaz bir baskı yarattı bizde ve yaklaşık 20 dakika bunun tartışması yapıldı. Ve biz Avrupa'nın değerlerini sizin yerinize savunuyoruz. Biz bu değerleri sizden öğrendik, benimsedik, içselleştirdik ve sizin adınıza da katkı olsun diye sahiplenmeyi, içselleştirmeyi göstermeye çalıştık gibi mesajlarımız maalesef yerine ulaşmadı. Polis devletin gücüyle 7 kişilik ekiple Aksi takdirde bu ekibi tamamen devre dışı bırakacaklarını, atacaklarını ifade ettiler. Dedim ki benim için zaten karnaval bitmiştir. Ya ben yanlış bir ülkede yaşıyorum veyahut da siz temsil ettiğine inandığınız ülkenin değerlerini, henüz tarihini, kültürünü bilmiyorsunuz dedik. Ve bu yoğun tartışmaya tabii Almanlar da tanık oldu. Çok üzüldüklerini ifade ettiler. Daha sonra belediye başkanı kentini duymuş, yanımıza geldi, özür diledi. Nasıl böyle bir şey olur dedi. Ama olan olmuştu. İki yolumuz vardı. Ya bu pankartları taşıdığımızda inatla, ısrarla yapacaktık. Veyahut da bir nahoş olaylar olmasın diye pankartları teslim ettik. Ama bunları da açıkça söyledik sanatçı arkadaşlarla birlikte. Biz bu pankartları size teslim ediyoruz. Ama teslim edilen pankartlardır, düşüncelerimiz değildir diye. Ki Alman radyocu da bu sözü daha sonra bizden tekrar aldı. Ve onu da radyosunda yayınlamıştı. Tabii bu karnaval ortamı her şeye rağmen coşku doluydu. Fakat eksik olan, hedeflediğimiz o dünyaya evrensel mesaj verme senaryomuzu maalesef uygulayamadık. Amacına ulaşmadı. Ama bunu da bir karnavalda orta çağ kafasının, zihniyetinin, despotizminin buraya bir yansıması, çağlar sonra yansıması olarak algıladık. Alman medyasına da bu yönde de mesajlarımız vermişti. Medyada bu konuda duyarlılığını gösterdi. Büyük ölçüde bize sahiplendi. Ama yapacak bir şey yoktu. Şeysiz, tiyatrosuz, sanata getirilen yasakla Türkler de hiç olmasa karnavala bir katkıda bulundu. Bu evet. Kadar söyleyebiliriz.
Karnavala yakışmayan nahoş olaylar olmuş gerçekten. Peki bu arada Pazar günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Bundan dolayı da pek çok ülkede olduğu gibi Almanya'da da çeşitli etkinlikler yapılacak. Hafta sonu gerçekleştirilecek etkinliklerden örnekler de verebilir misiniz bize?
Şimdi bunları tabii hepsini tek tek saymaya vaktimiz el vermez ama Dünya Uluslararası Kadın Hakları Günü dediğimizde Almanya ve Avrupa ülkeleri bu konuda da çok duyarlı. Sadece Almanlar değil ve özellikle son çeyrek asırdır bu ülkeyi vatan edinmiş göçmen teşkilatları ve özellikle kadın girişimlerinin öncülüğünde Uluslararası Kadın Hakları Günü 8 Mart'ı kutluyorlar. Tesadüfen bu hafta sonu da 8 Mart Pazar gününe denk geldiği için büyük bir yoğunluk gözleniyor. Ve hemen her tarafta sayısız etkinlikler var, tiyatral gösteriler var, kadın dansları var, kadınların konserleri, müzik grupları var. Genel eksende bunlar söylenirken, dünyadaki evrensel kadın haklarına dikkat çekerken yerel haklardan da hiç olmasa söz ediliyor. Göçmenlerin bu ülkedeki yaşıyor olmaktan kaynaklanan sorunları, bireysel ve öznel yerel sorunları da ön plana çıkacak görünüyor. Ama her şeyden önce bütün faaliyetlerin ortak sloganı Özgecan diyebiliyoruz. Biliyorsunuz 2 hafta önce evet. Bir genç kızımız Mersin Tarsun ilçesinde maalesef tarihin ve kültürün koktuğu bir antik şehirde böyle bir olay yaşandı. Ve Özgecan'ın olayı, kadına yönelik şiddet de bu etkinliklerde yurt dışında yapılacak 8 Mart etkinliklerinde de ön plana çıkartılacak ve Özgecan ekseninde kadın hakları bir kere daha bayrak edinilecek diyebilirim.
Evet, sevgili Mehmet Can Bolat, çok teşekkür ediyoruz yine birlikte olmak dileğiyle. Umarız böyle nahoş olaylarla değil de daha güzel olayları aktarmanız dileğiyle birlikte olmak üzere. İyi günler diliyoruz.
Hoşça kalın, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Almanya'da telefon hattımızın diğer ucunda sevgili Mehmet Can Bolat vardı. Karnaval'daki Türklere uygulanan ambargodan ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinden söz etti. Kendisine teşekkür ediyoruz ve hayatın seslerinde yine müzik diyoruz.
Haydi uzat elini, bak gün doğmakta ufuktan. Her gün yeni bir umutla doğalım biz de yeni baştan. Haydi uzat elini. Come
Alternatif Anne. Ve sevgili dinleyicilerimiz, köşemizde alternatifanne.com kurucusu sevgili Gülüş Türkmen yine bizimle birlikte. Hoş bulduk, merhabalar, Emine. Hoş geldin sevgili Gülüş. Ve bir de konuğun var, çocuk gelişim uzmanı Sayın Emine Ergün de bizlerle birlikte. Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün çok önemli bir konudan söz edeceğiz değil mi? Çocuk gelişimde her ne kadar ön planda anne gibi dursa da aslında babanın yeri ve önemi tartışılmaz şüphesiz. Sandığımızdan çok daha önemli galiba, değil mi? Evet. Sevgili Gülüş, ondan mı söz edeceğiz bugün?
Tabii ki. Alternatif Anne'yi kurarken ben de zaten babayı durumun dışında bırakmamak için alternatif aileyi düşünmüştüm. Fakat sonra düşündüm ki yine de nereden bakarsanız anne doğuruyor, anne emziriyor vesaire ve bu bebeğin hani ilk dönemleri özellikle annenin üzerinde olduğu için çocuk gelişimini de en fazla anne okuyor. Dolayısıyla dedim ki ben anneye bu konuda bir prim vereyim. Ama sonraları yani geri gelmek istedim demiyorum, bakın yine anne bu işe anne giriyor ilk, gerçekten öyle. Ama annelerin babaların önemini biraz sanki yatsıdığını hissettim. Ve buna da ağırlık vermek için çabalamaya başladım. Emine Hanım, şimdi buradan devamını.
Evet. Yani şimdi tabii annelik içgüdüsü dediğimiz müthiş bir duygu var. Yani anne olan herkesin, hatta anne olmayan bile kadınlara özgü, bizim fıtratımızda olan bir duygu bu. Ve bir kadın hamile olduğunu öğrendiği ilk andan itibaren o duygu hat safhaya çıkıyor. Zaten o süreçle birlikte baba adayları ve anne adayları arasında başlıyor o sıkıntı. Hani sen benim kadar heyecanlanmıyorsun. Öyle sen mi? Benim kadar mutlu değilsin gibi. Tabii ki hiçbir zaman bir baba ve bir annenin duygularının ya da çocuğa yaklaşımının, çocuğa bakış açısının eşit olmasını beklemiyoruz. İkisinde farklı özellikleri var, anne ve baba olarak, kadın ve erkek olarak. O yüzden bazen anneler bu şekilde bakabiliyorlar, yaklaşabiliyorlar. Ama ne olursa olsun biz tabii ki babalardan da beklediğimiz, istediğimiz çok fazla şey var. Ve ben bunu hep dile getiriyorum ki ne mutlu bize, son dönemdeki genç babalar gerçekten istediğimiz yönde ilerliyorlar. Hani biz şimdi kendi babalarımızı düşünelim, biraz daha yaşça ileri olan erkekler biraz daha sadece çocuğun sevgi kısmında yer alıyorlardı. Sever, oynatır, işte oyuncağını alır, ihtiyaçlarını karşılar. Daha çok maddi ve sevgi ağırlıklı. Ama şimdi görüyorum ve çok mutlu oluyorum ki çocuğunun altını değiştiren babalar, gezdiren, işte biberonuyla sütünü veren, evet, bunlar çok güzel şeyler. İnşallah artarak devam etmesini diliyorum.
Baba sanki annenin pek yaşamadığı bir telaş yaşıyor bu arada. Yani hamileliği öğrendiği andan itibaren aynı fikirde misiniz bakalım? Hemen işin bütçe kısmına yöneliyor. Ben bu çocuğun bezini nasıl alacağım, bu çocuğu nasıl okutacağım vesaire. Anne de sanki bu noktada biraz alınganlık yapıyor. Yani niye hep bu tarafını düşünüyorsun?
Baba daha çok maddi boyutu, anne manevi boyutuyla ilgileniyor diyorsun yani.
Böyle var. Ya tabii olabiliyor. Hani hepsi için belki bunu söyleyemeyiz ama genelde baktığınızda bu şekilde. Tabii ki babalar biraz daha hani gelecek kaygısı içine giriyorlar kendileri ve çocukları adına. Ama anneler tabii o annelik içgüdüsü ve o müthiş heyecan ve sevgiyle birlikte sadece o 9 ayın sonunda kucağına alacağı güzel minik yavruya odaklanıyor. Bazen şu bile oluyor, yani doğum sonrasında bile babaların hala o sevgiyi ve mutluluğu aynı oranda yaşaması görülemeyebiliyor. Yani bu tarz şeyler zaten çok büyük sıkıntılar çıkarıyor anneler ve babalar arasında. Ama babanın, ya yani bir babanın ya da bir erkeğin yeni doğmuş bir bebeğe alışması, onu tolere edebilmesi her anlamda gerçekten kolay bir şey değil. Yani o kişi çok çocuk sahibi olmayı istese bile, bunu planlı bir şekilde yapmış olsalar bile yine de
kadınlar kadar kolay adapte olamıyorlar.
Genellikle çok büyük çoğunluğu bunu yaşıyor gerçekten.
Bu daha enteresan bir şey. Bir nevi lohusa depresyonu, lohusa depresyonunun babalığı.
Evet, annelik depresyonu.
Yeni babalık. Yani anne bir taraftan lohusalık depresyonunu yaşıyor. Baba bir taraftan ya ne olduk, ne olacağız, hadi bakalım depresyonu içindeyken bizim ortalıktaki sevimli yavrucak vıran vıran ağlıyor. Bir anda evin dengesi bozuluyor gibi hissediyorlar.
Belki de bize biçilen rollerin de bunlarla ilgisi var. İşte baba aileyi geçindirmekle yükümlü. Değil mi? Anne evet. Evin işte daha yemeğini, şusunu, busunu hı-hı. yapacak vesaire, bilmiyorum yani. Gerçi değişiyor muhakkak. Bu denge.
Yani var o cinsel kimlikte, cinsel rollerde küçüklükten itibaren çocuklara yüklediğimiz şeyler hı-hı. var. Bunun etkisinin de olduğunu ben de düşünüyorum.
Peki ben şunu merak ederim Emine Hanım. Babanın biraz belki adaptasyonu daha zor oluyordur. Anne çok daha işin içinde, sonuçta doğuran o, emziren o. Gerçekten hı-hı. bir noktada mamasını da o yapmaya başlıyor. Tırnaklarını o kesiyor. Üstüne en çok o değiştiriyor vesaire. Bu çocukla babasının arasında aslında daha az ilişki olduğuna mı işaret? Ya da babanın daha az önemli olduğuna mı işaret acaba?
Daha az önemli olduğunu söyleyemeyiz. Çok önemli. Çünkü baba da gerçekten yani çocuğun gelişimi açısından da baktığınızda, eğitimi açısından da çok çok önemli. Hani birini birinden ayrı tutamıyoruz. Bizim için her ikisi de eşit şekilde olmalı. Tercihimiz bu yönde. Ama tabii ki hani bir kadın olarak ya da bir anne olarak annenin yapabilecekleri teraziye koyduğunuz zaman, kefeye koyduğunuzda çok daha fazla. Bunda şu da etkili. Doğum sonrası annenin doğum izninde olması, tüm gün evde olması, babanın çalışıyor olması, akşamları eve geliyor olması, akşam saatlerinde vakit geçirme şansları var hı-hı. sadece. Ve eğer hani o sürece katılmayı isteyen, istekli bir babaysa çoğu zaman zamanın ve mekanın önemi bile olmayabiliyor aslında. Hı-hı. Çok güzel katılım sağlayabiliyorlar. Ama tabii böyle bir şey söz konusu. Yani böyle
peki bir soru daha. Annenin veremeyip babanın verebileceği şeyler var mı?
Var. Çok var bence. Çok çok var. Çünkü o özellikle burada belki cinsiyete bağlı konuşabiliriz. Yani erkek çocuk ve baba arasındaki o rol model olma, model alma olayı bizim için çok önemli. Hani bunu en çok mesela ayrılmış anne babalarda görüyoruz bu sıkıntıyı.
Kız çocuklar için de çok önemli babanın rolü.
Kız çocuklar için de çok önemli muhakkak ki. Her ikisi için de farklı farklı önemleri hı-hı. var. O yüzden bir baba ya da bir baba figürü, baba olmadığı zaman bir erkek model figürü muhakkak bir çocuğun hayatında olmalı. Kız da olsa, erkek de olsa.
Şimdi babayla sağlıklı ilişki çocuğun kişiliğini de etkiliyor. Okuldaki başarısını, arkadaşlarıyla uyumunu hı-hı. değil mi? Çevreye uyumunu, her şeyi çok fazla etkiliyor tabii. Aslında.
Baba aslında güven demek. Bu bizim kültürel de bir özelliğimiz aslında.
Evet.
Toplumsal bir bakış açımız. Baba güvendir. Baba insanın sırtındaki dağdır. Hep öyle bakarız. Hep öyle
sert
söyleriz.
Sert güvenilir ama aynı zamanda yumuşak, o güçlü kollara hı-hı. sahip değil mi?
Evet. Yani baba olmaz da olmazdır, temelidir, direğidir. Hani derlerdi ya eskiden, evimin temeli, evimin ocağı, hı hı. gemimin küreği.
Bir arkadaşım çocuğunu pedagoğa götürmüştü ve pedagog ona şöyle bir şey söylemiş. Baba babalığını yapsın demiş.
Hı hı.
Bu ne demek?
Şimdi bu baba babalığını yapsın. Evet, babadan beklediğimiz şeyler var ama baba babalığını yapacağı zaman annenin de bunu babaya lanse etme ve söyleme tarzı çok önemli. Şimdi babalar ya da erkekler genel anlamda söyleyelim. Ben biraz onları çocuklara benzetiyorum. Yani çocukla inatlaşırsanız, çocuğa sürekli eleştiri, sürekli yargılama içinde konuşursanız bir çocuğun yapacağı varsa da yapmaz. Bu bizim için de geçerli, bayanlar için de. Tüm insanlığın genel özelliğidir bu. Eğer bir babaya bir şey yaptırmak istiyorsak, dahil etmek istiyorsak onu çocuğun bakımına, eğitim ve gelişim sürecine, sen zaten şunu yapmıyorsun da, bana yardım etmiyorsun da, başkaları neler yapıyor da, bu tarz bir iletişim tarzıyla bir babaya bir şey yaptırmak, babalığını yaptırmak çok mümkün değil.
Biz
bence.
O mukayeseyi hep yaparız. Bizim hatamız orada galiba. Çocuklarımızı da mukayese ederiz. Eşlerimizi de mukayese ederiz değil mi? Kardeşleri bile birbiriyle mukayese ederiz ne yazık ki.
Hani o yüzden biraz yapıcı olmak lazım. Baba babalığını yapsın, ilgilensin. Nedir bu? Zaman ayıracak. Kaliteli zaman geçirecek. Kaliteli zaman artık hayatımıza çok girmiş bir kavram. Ama bazen bunu da yanlış yorumlayabiliyoruz. Hani ben de bana gelen ailelerle görüştüğümde işte bizim vaktimiz yok, biz 2 saat oynayamayız diyorlar. Hayır diyorum, 2 saate gerek yok. Kaliteli zamandan kastımız bu değil. 20 dakika, yarım saat çok dolu dolu geçirin. İsteyerek. O zaten 2 saate bedel olacak.
Evet.
Bu arada ben anneleri de biraz eleştirecek bir şey söylemek istiyorum. Bekçi anne sendromunu duymuş muydunuz?
Çok sendromlar, çok helikopter anne, bekçi anne.
Bekçi. Ne kadar sendrom vardı.
Yanılmıyorsam bekçi anne şöyle bir şeymiş. Kendini babayla çocuğun arasına koyuyor. Bakın bunu bence biz çok yapıyoruz. Yani hani biraz oturup düşünelim. Baba yapamaz diyoruz. Sen bakamazsın, sen giydiremezsin, mamasını hazırlayamazsın. Ağlıyor, sen
bunlar
susturamazsın.
Bunlar mükemmeliyetçi anneler mi acaba? Her şeyi kendi yapıp da eşine fırsat
bunu
tanımayan.
Bilmiyorum yani. Ama böyle bir şeye giriyoruz. Yani bir çocuğu sahipleniyoruz ve ondan sonra da ne diyoruz biliyor musunuz? Ay babası da yapamıyor ki hiçbir şey, işte her şey benim üstümde.
Evet, yani bunda mükemmeliyetçilik de var, güvenmeme de var. Yani bu tarz anneler sadece eşlerine değil, kendi annelerine de güvenip çocuklarını bırakamıyorlar. Yani o anne seni büyütmüş, seni yetiştirmiş, bu yaşa getirmiş. Dolayısıyla hani senin çocuğuna da bakabilir çok rahat, ama hayır, annem bakamaz, kayınvaliden bakamaz, eşim ilgilenemez, güvenemiyor.
İşte bu bekçi anne sendromuymuş ve aslında annelerin buna karşı dikkatli olması lazım. Evet. Yani biz babaya biraz bırakmazsak işi, acaba nasıl baba öğrenecek onu giydirmeyi, mamasını hazırlamayı, tırnaklarını kesmeyi?
Tabii. Yani tamamen fırsat vermekle alakalı. Hani hep benzer örnekleri veriyorum ama hani çocuğunuzun eline çatal kaşık vermezseniz çatal kaşık kullanmayı bilemez ve tek başına yemek yiyemez. Eşinize de o fırsatı vermezseniz çocuğun altını değiştiremeyecek. Onu uyutamayacak. Her kucağına aldığında çocuğunu baba telaşla alacak ve o kaygıyı çocuk hissediyor. Çocuklar bunları çok güzel hissediyorlar. Kaygılı bir baba çocuğu da kaygılandırıyor. Bu sefer ne oluyor? Kaygılanan çocuk ortada güvenliğimi tehdit eden bir şey var deyip ağlamaya başlıyor.
Evet, Twitter'dan bir dinleyicimiz bekçi anne yanında bekçi anneanne ve dedeler olduğunu da söylemiş. Tabii sadece anneanne demeyelim, babaanne, ebeveynler.
Evet, bu eleştiriyi ben de daha önce duymuştum. Gerçekten de anneannelerin, babaannelerin kocanın yapamayacağına dair bir fikri var. Ve bütün bunlar tabii bu şeyi baltalıyor. Biz yeni anneler, yeni babalar aslında böyle değiliz. Biz daha çok iş paylaşmaya yöneliyiz. Yanılıyor muyum?
Doğru, doğru. Sorumluluk
değişti anne ve babalar, ama anneanne ve babaanneler pek kabul edemiyorlar galiba.
Onlar
değil mi?
Şimdi bir önceki nesil, onları değiştiremiyoruz da. Değiştirmeye bence yeltenmeyelim de. Evet. Onları o şekilde kabul etmek lazım. Hani onlar da kötülükten değil tabii ki. Onlar da sevgi dolu. Torunlarını çok seviyorlar. Çocuklarını seviyorlar ama bazen tabii onun dozu ayarlanamayabiliyor. Ama yeni anneler, yeni babalar, evet, o sorumluluğu daha rahat bölüşebiliyorlar. Bunu görüyoruz ve çok sevindirici.
Şey, ne diyorsunuz? Baba bebeği alır mesela, biraz işte bebek demeyeyim de hani biraz büyük bir bebeği değil mi? Hoplatır, biraz sert sever ve anne hemen aman dur ne yapıyorsun, canını acıtıyorsun filan der. Babayla annenin dokunuşunun farklı olması acaba bebeğe bir şey öğretmiyor mu?
Aslında çok farklı değil aslında baktığınızda. Sadece anneler biraz daha belki şey, daha koruyucu, daha korumacılar. Severken bile anne pamuklar içinde sever. Yani dokunmaya kıyamaz, öpmeye kıyamaz. Yanağından öpmeyeyim, kolundan öpeyim der. Babalar biraz daha belki sert seviyorlar. Hoplatmayı, zıplatmayı seviyorlar. Hele ki erkek çocuksa bu.
Ama erkek çocuk da ondan hoşlanıyor zaten. Erkek çocuğun beklentisi de o değil midir?
Evet. Şimdi 3-4 yaşına gelmiş bir erkek çocukla babasına bakıyorsunuz. En çok oynadıkları oyun güreşmek. Halının üstünde bir o altta.
Hayır, ben kız anneler... çocuklarıyla güreşen babalar da biliyorum.
Ne güzel olsun. Çok güzel.
Anneler bazen ona da karışırlar ama öyle oynama, sert oynama, şöyle oyna.
Evet. İşte hep bir müdahale etme güdüsü oluyor annede. Yani daha çok herhalde çocuğu kendine gibi düşünüyor. Yani hani ben 9 ay taşıdım. O sıkıntıyı 9 ay boyunca ben çektim. Doğum sancısını ben yaşadım. İşte sezaryansa sonraki o ağrıları ben yaşadım. Daha çok benim hakkım var. %51'e %49 gibi düşünülüyorsa eğer o tabii şey oluyor. Öyle bir etkiye yol açıyor.
Evet, tabii babanın bir de otoriteyi sağlaması önemli değil mi? Annenin otoriteyi sağlayacak ama annenin getirdiği düzene de uyarak bunu yapması
muhakkak
gerekiyor galiba.
İşte, tutarlı olmak çok önemli. Yani ebeveynler arasındaki tutarlılık bizim için çok önemli ve çok değerli.
Otorite sağlamak derken mesela akşam baban gelince bak bunları anlatacağım, bir anlatacağım.
Bu otorite değil.
Bu ne?
Bu ben yetersiz bir anneyim, ben sana yetemiyorum, sen benim sözümü dinlemiyorsun, benden daha üst bir merci var, o da senin baban, akşam gelince seni ona şikayet edeceğim.
Babayla korkutmak nasıl bir şey?
Babayla korkutmak bu ve annenin de yetersizliğini çocuğun önüne açıkça sermesi aslında.
Ben yapamıyorum,
ben yapamıyorum demek bu yani. Hani böyle bir açık vermemeleri gerekiyor çocuklarına karşı. Ve babayla korkuttuğunuz zaman o çocukla baba arasında olumlu bir ilişki bekleme şansınız da yok. Beklemeyeceksiniz böyle bir ilişki. İnsan korktuğu birine ne kadar yaklaşabilir, ne kadar yanaşabilir ya da ne kadar güvenebilir?
Son olarak ben bir de şunu sormak isterim. Çok yumuşacık babalar vardır. Çocuğuna asla bir kural koymaz. Hani o işler annenin işidir. Baba sevmekle yükümlüymüş gibi işten gelir, çocuk sever. Bunun acaba psikolojik olarak çocukta bir takım sakıncaları var mı?
Tabii muhakkak var. Yani bir kere çocuk anneyi ve babayı net çözüyor. Kimden ne isterim? Kimden ne isteyemem, bu çok net belli oluyor. Ve evde iyi polis kötü polis gibi oluyorlar anne ve baba. Dolayısıyla hani bu gerçekten ciddi bir uçuruma yol açıyor ev içerisinde. Özellikle çok fazla çalışan, çalışma saatleri uzun olan babalarda vicdan görüyoruz. Zaten göremiyorum çocuğumu. Hiç olmazsa istediklerini alayım, istediklerini yapayım gibi. O yüzden bunun çocuk üzerindeki olumsuz etkileri çok çok fazla, saymakla bitmez. Tutarsızlık, doyumsuzluk. Artık otorite boşluğundan faydalanmaya başlama. Hatta bazen anne babayı birbirine düşürme. Annem izin verdi, sen bak. De izin ver. Babam izin verdi, sen niye izin vermiyorsun? Bu sefer anne baba birbirine giriyor bundan dolayı. Ve bu sisteme alışan çocuk kreşte de, okulda da ya da girdiği sosyal ortamlarda da benzer boşlukları arıyor. Bulamadığı zaman bu sefer davranış problemleri çıkarmaya başlıyor. Çünkü hep istediği yapılmış anne ya da baba tarafından. O zaman hep sürekli istediğini yapacak birini arıyor hayatında. O kişiyi dışarıdaki sosyal ortamda bulamadığı zaman bu sefer bakıyorsunuz problem davranışlar arka arkaya gelmeye başlıyor.
Mutsuz çocuklar oluyorlar.
Mutsuz, uyumsuz, doyumsuz şeklinde giden bir skala.
Evet. Devam edelim o zaman birazdan. Şimdi Hayatın Seslerinde hem siz de birazcık solukladın hem de dinleyicilerimize bir müzik dinletmiş olalım. Sonra yine devam edelim.
Tamam.
Dudaklarında aşkın damla damla döküldüğü anda, gül açıyor bakışlarında, aşkın kalpten kalbe düştüğü anda, kanatlarını çırpar yükselir göğe doğru. Uçtuğu kafesten bulur aşk yolumu. Hazır değilim ben, bilirim sonunu. Bilirim sonunu, bilirim sonunu. Kalbim parça parça kırıldı anda. Bilirim sonunu, bilirim sonunu. Aşkın gerçeklere yenildiği anda. Bozulur yol ayrımında, aşkın gerçeklere yenildiği anda, kanatlarını çırpar yükselir göğe doğru, uçtuğu kafesten bulur aşk yolunu. Bilirim
Ve sevgili dinleyicilerimiz, Alternatif Anne bölümümüzle devam ediyoruz hayatın seslerine. Sizler müziğimizi dinlerken biz de tweetlerimize baktık. İnanılmaz tweetler gelmişti, değil mi? Hatta bir tanesi, emzirmek haricinde her şeyi yaptım demiş bir baba. Bizimle korkutmayın demiş bir başka baba. O kadar çok tweet var ki, öncelikle babalara teşekkür edelim. Değil mi? Katılımlarından dolayı, evet, programımıza gösterdikleri ilgilerden dolayı. Evet. Buradan da anlıyoruz ki, evet, babalar gerçekten çok ilgililer. Ancak babanın ilgisizliği durumunda ne olur diye soralım. Tamam, babalar çok ilgili görünüyorlar da.
Evet. Tabii, yani nasıl ki annenin ilgisizliği söz konusuysa zaman zaman babaların da ilgisizliği söz konusu olabiliyor. Böyle durumlarda tabii çocukların psikolojisi açısından hoş olmayan durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan en önemlisi ve en problem olan durum aslında çocukluk mastürbasyonu dediğimiz durum. Çocuklarda daha çok hani baba ile çok fazla vakit geçiremeyen, baba ilgisizliğine bağlı durumlarda görebildiğimiz semptomlardan bir tanesi. Onun dışında tabii ki evde eğer bir erkek modeli yoksa, babayı çok az görüyorsa ve babaya alternatif amca, dayı, dede tarzında başka bir erkek model yoksa, anneyle, anneanneyle ve teyzelerle büyüyen bir çocuksa, bu sefer cinsel kimlikle ilgili bir takım sıkıntılar yaşayabiliyoruz.
Erkekte mi, kız çocukta mı?
Erkek çocuk için söylüyorum. Evet.
Kız çocukta pek olmuyor.
Yok, kız çocukta olmuyor.
Ben çok merak ediyorum bunu. Anneanne ve babaannelerle büyütülen çok çocuk var. Bunu biraz konuşabilir miyiz?
Tabii. O çok çeşitli olabiliyor. Farklı şekillerde oluyor. Mesela şu bile var. Çocuk hafta içi anneannede babaannede kalıyor. Yatılı, hı-hı, şekilde. Hafta sonu anne baba evine alıyor.
Burada nedir sakınca yaratan?
Çok şey var sakınca yaratan. Bir kere bir çocuk, eğer anne babası, aile birliği varsa, o aile birliği içinde büyümeli. Bunların bir evi var. Bir aile birliği var. Hani tabii ki şartları herkesin farklıdır. Kimseyi yargılamak istemem, yargısız itham yapmak istemem ama aile birliği içinde bir çocuğun annesi ve babasıyla büyümesi bizim için çok önemli. Ama öbür türlü evi pansiyon gibi kullanıyor olması çocuğun, hafta içi anneannede, hafta sonu annede babada, aidiyet duygusuyla ilgili çok büyük zarar veriyor çocuğa. Ben nereye aidim? Benim annem babam bunlar mı? Bunlar mı? Ben bir oradayım, bir buradayım.
Peki neden erkek çocuk cinsiyet kimliğiyle ilgili sıkıntı yaşayabilir?
Bu durumda mı? Babayı göremediği
zaman. Anneannelerle, babaannelerle büyütülme durumunda.
Orada eğer şey yoksa, bir erkek model yoksa, kimi model olacak? Rol model olarak. Yani bayanlarla birlikte büyüdüğü zaman bir erkek çocuk ister istemez. Şimdi o bayanlar ne yapıyor? Saçlarını yapıyorlar, makyaj yapıyorlar, oje sürüyorlar, makyaj malzemeleri var, topuklu ayakkabılar. Bunlara maruz kalıyor sürekli erkek çocuk. Ama o erkek çocuğun aslında şunu da görmesi lazım. Tıraş olan baba. İşte dişini fırçalarken babayı görmesi lazım. Babanın kıyafetleri, erkek kıyafetleri, babanın tercih ettiği bir takım sosyal hayat, bunları görmeli ki bir erkek nasıl yaşamalı konusunda baba en iyi model olacak erkek çocuğu.
Ne oluyor yani? Efemine bir çocuk mu çıkıyor
tabii,
ortaya?
Tabii. Yani farklı eğilimler başlıyor. Çocukluk çağında bile işte annesinin malzemelerini alıp ruj sürmeye kalkan bir erkek çocuk görebiliyorsunuz. Hatta işte kıyafetlerini giymeye çalışıyor. Oyunlarına yansıyor bu. Evcilik oyununda erkek çocuktan baba olmasını beklerken, hayır ben baba olmayacağım, ben anne olacağım diyen bir çocuk olabiliyor. Ya da bu daha da ileri safhalara gidip cinsel organından rahatsız olan, ben artık bunu istemiyorum, bunu keselim, bundan Allah kurtulalım diyen çocuklar var. Ama şurada önemli bir parantez açayım. Belki bu saydıklarımdan bir ya da birkaçını bazı çocuklarında görüyor olabilirler. Ne olur telaşlanmasınlar hemen. Bu telaşlanacak bir şey değil.
Önemli olan işte çocuklarla çok daha fazla vakit geçirebilmek. Çünkü yıllar geçtikçe işimize daha çok zaman ayıramadık demez hiç kimse, değil mi? Çocuklarımıza yeterince zaman ayıramadık. Onları yeterince sevemedik. Onlarla oynayamadık derler. Zaman çok kısa, çok çabuk akıp geçiyor. Bizim böyle bölümümüzde de olduğu gibi çocuklarımıza zaman ayıralım anne ve babalar
biz
olarak.
Biz babaları konuşmaya önümüzdeki programlarda devam edeceğiz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Gülüş Türkmen, alternatifanne.com kurucusu. Her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimleydi ve konuğu çocuk gelişim uzmanı Sayın Emine Ergün'dü. Size de çok teşekkür ediyoruz yine birlikte olmak dileğiyle. Thank you.
sevgili dinleyicilerimiz, şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. ABD'de Washington'da Türk Mutfağı Okulu açıldı. Bununla ilgili bilgiler almak üzere telefon attığımızda Türk Mutfağı Okulu eğitmeni Sayın Müge Karslıoğlu var. Merhabalar, iyi günler.
Merhaba, nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ediyoruz. Türkiye'den selamlar, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Asıl biz size soruyoruz. Siz nasılsınız?
Selamlar, saygılar.
Teşekkür ediyoruz. Asıl biz size soruyoruz. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz orada? Türk Mutfağı Okulu açıldı sizin şefliğinizde. Birazcık bize bu okuldan söz eder misiniz? Ne oldu, nasıl karar verildi, nasıl açıldı, neler yapılıyor, neler yapılacak?
Tabii ki severek. Biz aslında ben kendim bu çalışmalara özellikle Amerika'da Türk mutfağını yaymak için bir yola çıktım. Biliyorsunuz zaten Amerikan televizyonlarında yemek programları çok seviliyor ve çok izlenen programlar arasında yer almaktadır. Ve dünyanın belli başlı mutfakları, birçok ülkenin yemekleri bu programlarda tanıtıldığı halde bizim bu zengin mutfağımızın yemekleri hiç yer almamakta halen. Ve başka, biliyorsunuz, Akdeniz ülke mutfakları arasında kaybolup gidiyor. Ben 2011 senesinde bunu değiştirmek için bir yola çıktım. Bir program kurdum ilk önce, Ziyafet Zevki, yani Feast Delight adında. Ve New York'taki bir prodüksiyon şirketinden ilgi gördüm ve bir takım programlar çektim. Hatta 19 tane, 2 tane sezon olaraktan. Ve Amerika'nın bu Public Broadcasting Station, yani PBS kanallarında hep gösterildi. O zamandan beri halen bu çalışmayı devam ettim. Washington civarında yemek programları olsun, workshoplar olaraktan ve birlikte Amerikan Türk Derneği ile birlikte iyice bir çalışmaya girdik.
Girdiniz ve 28 Şubat günü açtınız Türk Mutfağı Okulu'nu. Birazcık da okuldan söz edelim çünkü süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Kimler nasıl katılıyorlar, ilgi nasıl?
Tabii ki ilgi muazzam. O kadar güzel ki onu diyeceğim. Yani bu workshopları yaptıktan sonra o kadar çok ilgi gördük ki herkes mutfakı bir ders verilsin ve biz bunu hatta geçtiğimiz cumartesi günü böyle bir open house, açık ev bir şey yaptık. Herkes yani birden yazılmaya başladı. Çok çok tepki görüyoruz. Herkesin çok beğendiği, çünkü çok yemeklerimiz güzel, sağlık açısından iyi, lezzetli olduğu için ve değişik geliyor ve çok çok güzel tepki gördük. Herkes yani çok güzel olacak. Nisan'ın 18'inde başlıyoruz.
Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde çok tanınmıyordu herhalde Türk mutfağı, değil mi?
Yani şimdi tanınıyor tabii, herkes çok güzel Türkiye'ye falan ziyaret yaptığı için mutlaka bir Türk arkadaşları var. Türk restoranlarımız çoktur. Bayağı tanınmaya başladı. Eskisine nazaran daha çok talep var. İnsanlar daha çok bu tadı aldıktan sonra çok hoşlarına gidiyor. Çok lezzetli buluyorlar. Kendileri de evde yapıp öğrenmek istiyorlar.
Evet, kim bilir, belki de Türk mutfağının markalaşması yönünde atılan bir adımdır. İlk adımdır bu çalışmalar.
Evet, amacımız o zaten.
Evet.
Peki, gerçekten öyle olacak.
Evet, umarız öyle olur. Bu program çerçevesinde, kurs programı çerçevesinde neler var? Birkaç cümlede ondan rica edelim.
Tabii biz değişik bölümlere ayırdık. Mesela bir sırf mezeler üzerine. Bir tanesi Sultan Delight dediğimiz, yani böyle hünkâr beğendi türü, özellikle Osmanlı zamanında saray yemeklerini sunuyoruz. Sonra bir tane sırf kahvaltılarımız üzerine, bir tanesi sırf çay, özellikle çay kültürümüzü aktarmak için yanında yapılan çok güzel tatlı ve tuzlu çörekler olsun. Öyle böyle değişik kategorileri ayırdık ve insanlar ona göre de seçiyor, hangisini seviyor ya, hepsine yazılıyor veya teker teker seçme hakkı var.
Evet, gerçekten bu anlamda baktığımızda da Türk mutfağı çok zengin bir mutfak ve markalaşma yolunda attığınız bu adımda size başarılar, kolaylıklar dileyelim. Yine yeni gelişmelerle ilerleyen günlerde sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Sevgili Müge Karslıoğlu,
teşekkürler.
Hoşçakalın.
Çok mersi.
Türk Mutfağı Okulu eğitmeni sevgili Müge Karsoğlu'ydu telefon konuğumuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan Türk Mutfağı Okulu'ndan söz etti. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Bizler bugünlük bu kadar diyoruz. Özlem Yalçın, Didem Östaşbaşı ve Şule Çankaya, kumanda masasında Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın yine Türkiye saatiyle 15 haberleri sonrasında sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri. Size iyi eğlenceler. Jump.